الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ...2012 Ramazan'ın ilk salı günü sohbetini yapmaya başlıyoruz. Biliyorsunuz bu Ramazan-ı Şerif diğer iki Ramazanlardan farklı olarak bir imsakiye yaparak halkın karşısına çıkmış olduğumuz bir Ramazan oldu. Dolayısıyla bugün size Bakara Suresi'nin 187. ayetini okuyacağım. Bakara Suresi'nin 183. ayetiyle beraber okuyacağım. Konu biraz daha derli toplu olarak anlaşılabilsin. Burada Allahü Teala Bakara 183'te şöyle buyuruyor. Uhille kutibe aleykumussiyam ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyam. Müminler, oruç size farz kılındı. Burada elif lam var, o oruç. Şimdi o oruç deyince, yani siz ister Mekke'de olun, ister Medine'de olun, demek ki sizin zihninizde bir oruç kavramı var. Burada elif lamlı bir ifade kullanılıyor. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ sizden öncekilere farz kılındığı gibi. O oruç size de farz kılındı. Şimdi zihninizde oruç kavramı olabilir, nasıl yapıldığı olabilir ama bir takım eksikler olur. Onun için diyor ki, كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ o oruç size farz kılındı. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Şimdi bizden öncekiler derken kimler anlaşılır? Yahudiler, Hristiyanlar, Mekke'de de İbrahim Aleyhisselam anlaşılır. Çünkü Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere olduklarına inanıyorlardı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ belki kendinizi korursunuz. Yani size oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi farz kılındı, belki kendinizi korursunuz. Şimdi bizden öncekilere farz kılınan orucun ne olduğunu Bakara 187'den anlıyoruz. Burada Allahü Teala diyor ki, Estağfirullah, uhille lekum leylete siyamir rafethu ila nisaikum. Uhille lekum, sizin için helal kılındı. Önceki, sizden öncekiler için değil. Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecesinde eşlerinizle ilişkiye girmek sizin için helal kılınmıştır. O zaman bundan ne anlıyoruz? Demek ki daha önce Yahudilerin, Hristiyanların, İbrahim Aleyhisselam'ın ve diğer bütün peygamberlerin tutmuş oldukları oruçta, oruçlu bulundukları günün gece, günlerin gecesinde karı koca ilişkisi yok. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Eşleriniz sizin elbiseniz, siz onların elbisesisiniz. عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ Allah-u Teala bildi ki siz gizliden gizliye kendinizi kötü duruma bırakacak işler yapıyorsunuz. فَتَابَ عَلَيْكُمْ Tevbenizi kabul etti. وَعَفَا عَنْكُمْ Ve sizi affetti. Şimdi gizliden gizliye bir şeyler yapıyorsunuz deyince helal kılınan da karı koca ilişkisi olduğuna göre ne anlarız buradan? Demek ki Müslümanlar başlangıçta eşlerine karşı tahammülsüzlük göstermişler, yanlış şeyler yapmışlar. Bunu da kimseye söyleyememişler, Peygamberimize de söyleyememişler. Allah-u Teala da onların tevbelerini kabul etmiş ve Müslümanlara mahsus olmak üzere oruçlu bulunan günlerin gecelerinde karı koca ilişkisini serbest bırakmış. فَالْاَنَ بَاشِرُوهُنَّ Artık şimdi, yani bundan sonra onlarla ilişkide bulunabilirsiniz. İşte bu bir nesihtir. Nesih biliyorsunuz iki şekilde olur. Ya misliyle olur ki bu surenin 183. ayetinde misliyle nesih vardır. Ne demek? Önceki kitaplarda olan oruç tutma görevi aynen bize de intikal etmiştir. Hani nesih nasıl tarif ediyorduk? Şimdi önünüze iki tane kitap koyuyorsunuz. Burada, buradan bakıyorsunuz, buradan buraya geçiyorsunuz. Yani kopyalamak gibi, fotokopi çıkarmak gibi bir şey. Şimdi bu iki kitapta sizin yazdığınız kitapsa, bazı yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Değiştirirken size göre daha iyisini yapıyorsunuz, değil mi? Yani mesela iki tane mektup yazsanız, yani birisine bir mektup yazsanız, sonra o mektubu temize geçeyim deseniz, onun %90'ını aynen yazarsınız, %10'unu da kendinize göre daha iyisiyle değiştirirsiniz. İşte o nesih odur. Allah-u Teala önceki kitaplara oruç görevini yazmış. Aynı görevi Müslümanlara da yazmış. Bakara suresinin 183. ayetinde misliyle nesih. Yani orada ne varsa aynısı burada. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim önceki kitapların tamamını neshetmiştir. Hükümlerinin büyük bir bölümünü olduğu gibi almıştır. Bir kısmını da iyileştirmiştir. İşte Müslümanlar ilk önce önceki ümmetlerin tuttuğu şekilde oruç tutmakla görevlendirilmişler. Ve bu oruçta Ramazan ayında eğer samimi olduğunuz Yahudiler varsa görürsünüz ki bu ayda oruç tutmaya başlamışlardır. Ama onlar gizlerler. Müslümanların bunu bilmesini hiç istemezler. Nitekim 5 vakit namaz da kılarlar ama hepsi değil tabi bazıları. Bunun da bilinmesini istemezler. Bazı şekil değişiklikleri yaparak aynı namazı kılmadığımızı göstermeye çalışanlar oldukça çoğunluktadır. Ama bütün Yahudiler aynı değil. Eski uygulamayı aynen devam ettirenler de vardır. Yani eski uygulama dediğim, yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın önceki ümmetlere yüklediğini bildirdiği görevleri aynen devam ettirenler de vardır. Hristiyanlar bunu perhize çevirmişlerdir. Süresini artırmışlar, perhize çevirmişler. İşte hayvansal gıdalar yemiyorlar. Biliyorsunuz bizde de zaman zaman konuşuluyor. İşte Ramazan ayı niye böyle kameri aydır? İşte Araplar bu takvimi kullanıyordu da ondan diyenler var falan. Hiç alakası yok. Cenab-ı Hakk'ın ibadetler için belirlediği bütün hükümler kameri aylara göredir. Bizde de öyledir. Hristiyanlarda da öyledir, Yahudilerde de öyledir, hepsinde aynıdır. Onun için Ramazan ayıdır orada da oruç ayı, bizde de öyle. Şehr Ramazan diye 185. ayette ifade ediliyor. Şimdi demek ki önceki ümmetlerde olan oruçlu bulunan günlerin gecelerinde eşiyle ilişkide bulunmama hükmü başlangıçta Muhammed ümmetinde de vardı. Bakara 187. ayet ininceye kadar. Bu ikisi arasında mesafe girdiği açıkça anlaşılıyor. Çünkü önce oruç farz kılınıyor. Sonra Müslümanların oruçlu bulundukları gecelerde eşlerine karşı dayanıksızlık gösterdikleri anlaşılıyor. Sonra da eşler ilişkiye müsaade ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala, "Uhille lekum." Lekum kelimesi önemli. Size mahsus olmak üzere. Sizden öncekilerde değil. Leylete s-siyamir rafethu ila nisaikum. Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunmak size mahsus olmak üzere helal kılınmıştır. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Onlar sizin için bir libas, elbise. Siz onlar için bir elbisesiniz. عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ Allah bildi ki gizliden gizliye yanlış şeyler yapıyorsunuz. Sizin tevbenizi kabul etti ve sizi affetti. فَالْاَنَ بَاشِرُهُنَّ Artık şimdi, yani artık bu andan, şu andan itibaren onlarla ilişkiye girebilirsiniz. وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın size farz kıldığını arayın. Allah'ın size yazdığını arayın. Yani eşlerinize ilişkiye girdiğiniz zaman çocuk edinme arzusuyla girin. Sonra ve kulu veşrebu ve yiyin için. Yine Müslümanlara mahsus. Ne zamana kadar yiyin için? Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyad minel haytil esved minel fecr. Fecir tarafından hayt-i esved, hayt-i ebyad'dan size göre kesin olarak ayırt edilinceye kadar yiyin için. Şimdi bu fecir ne demek? Fecir tarafından. Ondan önce şunu söyleyeyim. Bizden önceki ümmetlerde iftar olduğu zaman, yani akşam namazı vakti olduğu zaman, güneş battığı zaman oruç bozuluyor. Hava kararıncaya kadar, yatsı vakti bitinceye kadar. Orada toplam 2 saatlik belki işte 2,5 saat olur mu olmaz mı? O kadarlık bir süre var. Onun dışındaki tüm süre oruçlu geçiriliyor. Yani 22 saat, 21,5 saat falan gibi oruçlu geçiriliyor. Tüm zaman. Ümmeti Muhammed'e mahsus olmak üzere Ramazan geceleri karı koca ilişkisine müsaade ediliyor. Yine ümmeti Muhammed'e mahsus olmak üzere Ramazan geceleri tan yeri ağarıncaya kadar yemeye içmeye müsaade ediliyor. Şimdi tan yerinin ağarması ne demektir? Yani doğu ufkunda aydınlığın ortaya çıkması. Geçen sene size biliyorsunuz tan yerinin ağarmasını anlatmıştım. Ama bu sene bir değişiklik oldu. Geçen sene en az 40 dakika diyorduk, bu sene 70 dakikayı buldu değil mi? Hatta 70 dakikayı geçiyor. Peki bu değişiklik nereden oldu? Bu değişiklik şuradan oldu. Seher vaktini keşfetmiş olduk bu dönemde. Biz seher vakti diye bir vakti hep biliriz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala seherlerde istiğfar eden, bağışlanma dileğinde bulunan müminleri hep metheder. Ama seher vakti ne zaman başlar, ne zaman biter sorusunun benim kafamda bir cevabı yoktu. Bu araştırmaları yapınca şu ortaya çıktı. Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْتِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا buyuruyor. Bizim yolumuzda gayret gösterenleri mutlaka yollarımıza yönlendiririz buyuruyor. İşte yıllardır durmadan çalışınca Cenab-ı Hak da onu lütfetti. İlgili ayetler, ilgili hadisler çok net bir şekilde seher vaktini ortaya çıkardı. Seher vakti doğu ufkuna ilk ışıkların gelmeye başladığı vakit. Arapçada seher, gündüzün ışıklarıyla gecenin karanlıklarının karışmaya başladığı, gündüzden işaretlerin ortaya çıkmaya başladığı zaman dilimi için kullanılıyor. Ufukta ilk aydınlanmayı pek anlayamıyorsunuz. Çok yukarılarda başlıyor, sonra yavaş yavaş aşağıya iniyor, sonra şöyle bakıyorsunuz bir dağ gibi bir kubbe oluşmuş. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkan büyük bir ışık kubbesi. O seher vakti. Ve sahur vakti. Seherle sahur aynı. Tabiatın ilk uyanmaya başladığı vakit. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ Sabahın nefeslenmeye başladığı vakit. İlk soluklanmaya başladığı vakit. Ufukta güneşten gelen ışıklar yükseliyor, yayılıyor. Bir müddet sonra bakıyorsunuz ki ufkun alt tarafında şöyle enlemesine kalın bir kırmızı çizgi koridoru oluşuyor. O kırmızı çizgi ufku yarıyor. Ya da kırmızı şerit diyelim ya da kuşak diyelim. Parlak ve kırmızı bir kuşak oluşuyor. O ufku yarıyor. Fecr kelimesinin anlamı bu. Fecera yarmak demektir. İnficar patlama manasına geliyor. Çünkü inficarda bir şey patlayan şeyin cidarı tamamen yarık yarık olur, içinden enerji dışarıya çıkar. Ve o patladığı parçacıklar etrafa dağılır. İşte bomba o şekilde oluşuyor. İşte bu kızıl ışık ufku yarıyor, boydan boya ikiye ayırıyor. Peki bu fecr olduğu zaman oruca başlayacak mıyız? Bu fecr. Ufkun alt tarafı da siyah. Çünkü o kara parçası. Burası simsiyah. Burada bir kırmızı bir ışık koridoru var. Oruca başlayacak mıyız? Diyor ki Allah-u Teala hatta yetebeyyene lekum el haytul ebyad. Size göre beyaz çizgi net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar diyor. O beyazlık ufkun tam bu kırmızılığın üstünden uzayıp giden bir beyaz hat oluşturuyor enlemesine. O üstteki o büyük şey değil. Onun için Peygamberimiz diyor ki yayılarak yükselen beyazlık fecir değildir diyor. Ufku enlemesine yaran kırmızılıktır diyor, kızıllıktır. Ama o kızıllıkla da değil, o kızıllığın üzerinde bir beyazlık oluştuğu zaman, bir beyaz kuşak oluştuğu zaman, o da onun üzerinde ikinci bir hat şeklinde. Altta zaten siyah bir hat oluşmuş oluyor o anda. İşte bu ayet onu söylüyor. Hatta yetebeyyene lekum, sizin için net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar. Ney? El haytul ebyad, bir beyaz şerit. Ufukta enlemesine. Minel haytil esfet, yani ayrılıyor kesin olarak siyah şeyden, hattan, çünkü siyah hat da ufku boydan boya altta bir siyah ışık şey, yani karanlık bir hat oluşuyor. Minel fecir dediği de fecir tarafından, yani kızıllığın, kızıl koridorun oluştuğu taraftan. Burada üç tane ışık var en az. İşte o anda, üst taraftaki o şey hariç, üst taraftaki dahil değil yani, yayan, işte yaran, ufku yaran bu üç ışık. Üste tırmanan ışık ne? O fecr-i kâzip. İşte o ana kadar yemeye, içmeye devam ediyoruz. O ışık öylesine güçlü bir ışık ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı diyor ki, mescitte o vakit olduğu zaman yanımızda oturanı tanırdık diyor. Yani lamba yok, kapalı bir alan. O ışık mescide kadar ulaşmış, yanında oturanı tanıyabiliyor. Şimdi bu durum bilinmeyince birçok kimseden şu itirazı alıyoruz. Sizin ilan ettiğiniz vakitte çoktan fecir olmuş oluyor. Öyle değil. Biz oraya yarım dakikalık bir ihtiyat koyduk. Yani yarım derecelik bir ihtiyat koyduk. O yarım derecenin dakika karşılığı 4 dakikayı falan bulur. Bir ihtiyat koyduk oraya. Ama biz böyle bir şeye hiç alışkın olmadı. Başta ben mesela. Yıllardır bu işte uğraşan bir kişi olarak daha bu sene seher vaktini keşfetmek nasip oldu. Fecr-i Kazim'in ne olduğu bu sene çok net olarak ortaya çıktı. Çok ilginç. Mezheplerin tamamı şunu söylüyor. Diyorlar ki, her gün 3 doğuş ve 3 batış olur. 3 doğuş ve 3 batış. Bir, Fecr-i Kazib'in doğuşu ya da seher vaktinin doğuşu. İşte o ufukta dağ gibi yükselen ışık. Onun adına Fecr-i Kazib deniyor. Niye? Siz de bugün baksanız, ya bırak işte bal gibi fecir olmuş kardeşim, çok geç kaldınız diyebiliyorsunuz. İnsanı aldatıyor, vakit olmuş diyorsunuz ve oruca başlıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. O değil. O birinci doğuş. İkincisi, ufukta, o ufku yaran, çünkü bir müddet sonra ufku, fecir denen o kızıllık ufku yarıyor. O da değil, onun üzerinde bir beyaz ışık daha oluşuyor. Aynı durum akşamleyin, akşam namazının son vaktinde oluşuyor. O beyaz ışık ortaya çıktı mı kızıllığın üzerinde, o beyaz çizgi, bakın mesela akşamleyin çok daha rahat bakarsınız. Beyaz ışık çizgisi ufkun üzerinde ortaya çıktığı zaman anlayacaksınız ki akşam namazının son vaktindeyiz. O beyazlık kayboldu mu yatsı başlıyor. Kızıllık devam ediyor. Şimdi Ebu Hanife bunu söylemiş. Ama Hanefiler bu konudaki bilgiler ciddi manada kaybolduğu için ufuk tamamen kararınca yassı olur diye kitaplarına yazıyorlar. Halbuki Ebu Hanife'nin bu tespiti birebir uygun, Kur'an-ı Kerim'e tamı tamına uygun, %100 uygun. Peygamberimizin tanımlarına uygun. Yassı vakti ufuktaki o kızıl ışık koridorunun üzerinde ortaya çıkan beyazlık kaybolduğu zaman başlıyor. Sabahleyin de o beyazlık ortaya çıkınca aynı ışık şekli var ufukta. O beyazlık ortaya çıktı mı sabah namazı vakti başlıyor. Seher vakti, yatsı vaktinin aşağıdan simetriği. Ufuk kararıncaya kadar yatsı devam ediyor. Seher vakti ufkun aydınlanmaya başladığı andan başlıyor. İşte sabahleyin 3 doğuş var. 1 seher vaktinin başlangıcı, 2 fecr-i sadığın sabah namazının başlangıcı, 3 güneşin doğuşu. Gündüz güneşin doğmasıyla batması arasındaki süredir. Güneşin olmadığı yerlerde ne olacak? Kutup bölgelerinde. Cenab-ı Hak, tabii işte diyorsunuz ki Allah bu. Yani ilgili her bir ayet her şeyi anlatıyor. Mesela diyor ki Allahü Teala وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا Güneşe ve duhasına yemin olsun. Duha ne demek? Duha yalnız gündüzleri ortaya çıkan güneş ışını demek. Güneşin bir gece de ortaya çıkan ışığı vardır ama yalnız güneş gündüzün. Arkasında ne diyor ayette? Diyor ki وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Güneşi takip ettiği zaman aya yemin olsun. O da dolunay ya da ay başlangıcı. Ondan sonra وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا Gündüze yemin olsun. Onu açığa çıkardığı zaman. Şimdi bu o kelimesi Arapçada buradaki onu açığa çıkardığı zaman ifadesindeki o kelimesi hem güneşi gösterir hem güneşin duhasını gösterir. Güneşin doğup battığı yerlerde güneş, hiç batmadığı yerlerde güneşin duhası. Onun için ben bu ayetleri okuyunca aklım başıma geldi. Geçen sene Tromso'da güneşin hiç batmadığı günlerde, yani sonradan düşündüm, o zaman hiç düşünmemiştim. Biz gece yattığımız odada perdeyi kapatma ihtiyacı hiç duymadık. Uyanıyoruz, güneş odanın içerisini doldurmuş. Fakat hiç rahatsız olmuyoruz. Çünkü güneşin rahatsız eden ışığı duha, gece yok o. O gündüzüm var. O duhanın olduğu zaman böyle kısa kollu şeyler gömlekle dolaşıyorsunuz. O duhanın olmadığı zaman aydınlık aynı aydınlık. Bu defa sırtınıza bir şeyler giymeye başlıyorsunuz. Yani Allahü Teala ayeti öyle bir sevk etmiş ki o ayeti kutup bölgesi içinde bizim bulunduğumuz bölge içinde gündüzün başlangıcı ve gecenin başlangıcı olarak çok rahat bir şekilde ve Arapça bakımından hiçbir zorlama olmadan, Arapçayı bilenler için tekrar duha, şems ve nehari idâ cellâhe onu açığa çıkardığı zaman yemin, gündüze yemin olsun dediği zaman oha, ikisini de gösterir. Duruma göre hangisi daha uygunsa onu alırsınız. Ondan sonra velleyli idâ yavşâhe duhasını kapattığı zaman geceye yemin olsun. O zaman kutup bölgesinde duha yok olduğu zaman gece oluyor. Bunu fizikçiler çok rahat bir şekilde tespit edebilirler. Bizim bölgemizde de güneş ufukta kaybolduğu zaman gece oluyor. Çünkü gece onu kapatıyor. Göremiyorsunuz artık güneşi. Şimdi Allahü Teala bu ayette ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ diyor. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın diyor. Güneş batana kadar demiyor. Eğer güneş batana kadar tamamlayın deseydi bu ayette, o zaman kutup bölgesinde hiç oruç tutulamazdı yaz günlerinde. Kışın da tutulamazdı. Çünkü kışın güneş hiç gözükmüyor, yazın güneş hiç kaybolmuyor. Ama öyle bir kriter koymuş ki geceye kadar diyor. O geceye kadar dedi mi, güneş hiç batmasa da gece şartları oluşuyor. Çünkü güneşi Allah gecenin göstergesi olmaktan çıkardığını İsra suresinin 12. ayetinde açıkça bildiriyor. Gündüzün göstergesi olmaktan çıkardığını da açıkça bildiriyor. Siz diyor geceyi gündüzü tanımlarken güneşe bakmayın diyor. İşte o bakmayın dediği için de Şems suresindeki ayet tümüyle hükmünü ortaya koyuyor. Güneşin kendisi varsa güneş, yoksa duhası. Öyleyse güneşsiz gündüzler, güneşli geceler olabilir. Bizim ulema bu işi düşünemediği için ben de şahsen hiç hayal edemiyordum. Bir sürü onun üzerinde çalışmama rağmen orada bu olayı yaşayıncaya kadar anlayamadım ayeti. Elmalı Hamdi Yazır İsra suresinin 12. ayetiyle ilgili çeşitli teviller, yorumlar yapıyor. Diyor ki bu ayeti olduğu gibi alsak gecelerin aydınlık olması lazım diyor. Aydınlık gecelerin de olması lazımdır diyor. E böyle bir şey yok. Hani Elmalılı gitseydi o kutup bölgesine, orada şöyle birkaç gün kalıp gelseydi, bu ayeti gayet iyi. Yani meseleyi gayet güzel anlamış. Fakat böyle şey olmaz diyor kendisi. İşte oraları da kutup bölgesinde Cenab-ı Hakk'ın çok ayrıntılı bir şekilde anlattığını hayretler içerisinde kalarak gördük hamdolsun. Bu Ramazan bizim için çok birçok açıdan bereketli oldu. Tarihte ilk defa tamamen Kur'an-ı Kerim ayetleriyle 45 derece enleminin yukarısı için namaz vakitlerini oranın kendi şartlarına göre tespit etmek nasip oldu. Çok şükür. Ve bunun takvimini de yayınladık ama ben çalışmayı Ramazan'a bir gün kala ancak bitirebildiğim için teknik işlerde uğraşan arkadaşlar da programı tam olarak bitiremediler. Ama yine de bir program koyduk. O programı kullanabilen insanlar dünyanın her yeri için kendi evlerinin bulunduğu noktanın namaz vakitlerini tespit edebilirler, programı iyi kullananlar. Şimdi burada şu itirazla karşılaşabilirsiniz, biz karşılaşıyoruz. Bu kadar aydınlık olmaz diyorlar. O kadar aydınlık olur. Yavaş yavaş alışacağız. Alışacağız. Çünkü biz şimdiye kadar Fecr-i Kazip den eser olmadığı bir zamanlarda oruç tutmaya başlamışız. Geçen seneler bir Fecr-i Kazip, bir Fecr-i Sadık zannediyorduk. Bu sene Allah'a şükür her şey yerine oturdu. Üç doğuş, üç batış ve bu konuda tekrar edeyim, şaşırtıcı bir şekilde bütün mezhepler ittifak halindeler. Ama eski kitaplara gittiğiniz zaman, yani bundan 7-8 asır önce yazılmış kitaplara gittiğiniz zaman bunu görebiliyorsunuz. Daha sonraki kitaplarda görmek hemen hemen imkansız gibi bir şey. Birçok kimse fotoğraflarını çekmiş, göndermiş. Ya bu kadar da olur mu falan diyor. İşte kutup bölgesinde yaşayan arkadaşlarımız, 45 derece enlemin ötesinde yaşayanlar gönderiyorlar. Bu iş böyle. Tahavi İbrahim en-Nehai'den bir şey nakletmiş. Bizim o yazıda var o. Diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti, ufukta aydınlığın kesin olarak netleşmesi konusundaki ittifakları kadar hiçbir konuda ittifak etmemişlerdir. Ufuktaki aydınlık son derece önemli. Çünkü Allahü Teala da öyle diyor. Hatta yetebeyyene lekum diyor. Sizin için kesin olarak ortaya çıkıncaya kadar. Şimdi burada bu ayet-i kerimeyi bitireyim. Bir başka ayet daha okuyacağım size. Diyor ki Allahü Teala وَكُلُوا وَشْرَبُوا yiyin için hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyad, beyaz çizgi ya da şerit diyelim, sizin için kesin olarak ortaya çıkıncaya kadar, ayırt edilinceye kadar, minel haytil esved, siyah çizgiden ayırt edilecek, beyaz bir çizgi olacak. Çünkü ufukta o siyah ışıklarda sürekli bulunur. Öyle bir netleşecek ki beyaz bir çizgi haline gelecek. Öyle siyah, beyaz, kırmızı çizgi, ışıkların karışımı değil. Minel fecri, fecir tarafından, yani o kızıl ışığın, ufku yaran kızıl ışık tarafından size göre kesinleşinceye kadar. Şimdi size göre kesinleşinceye kadar dendiğine göre, bazı kimseler diyor ki biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine bakarız, biz ona uyarız. İnsanların bunu demeye hakları var mı? Var mı? Yok. Niye? Allah takvime bakın dedi. Takvim dediğiniz ne zaman çıktı ki? Size göre o fecrin olduğu tarafta beyaz ışık, siyah ışıktan kesin olarak ayırt edilinceye kadar yiyin için. Efendim, apartmanların arasında oturuyoruz, nereden bilelim? Kardeşim, bu öyle bir güçlü ışık ki, öyle güneş gibi küçücük bir varlık değil. Güneş küçük değil ama bununla kıyasladığınız zaman çok küçük kalıyor güneş. Ufuk boyunca yayılıyor. Koskoca bir ışık. Onu görmemen mümkün değil. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı diyor ki, cami, biz mescidin içinde yanımızda oturanı tanırdık diyor. Namaz bitip dışarı çıktıkları zaman da birisi ok attığı zaman okun düştüğü yeri görebilirdi diyor. O derece aydınlanmış oluyor. Siz şimdi namaz bitip dışarı çıktığınız zaman camide en uzun okuyan imam okusun. Elinize bir taş atın, taşın düştüğü yeri benim gibi atarsanız herkes görür de, çünkü zaten 3-5 metre atarım daha fazla. Ama doğru dürüst atanlar varsa kolay kolay görülmez. Evet. Ama ok dediğiniz zaman epeyce bir mesafe bu. Mesela ben bir okçuluk şeyine baktım, 400 metre falandan bahsediyorlar. Bu en beceriksiz kişinin attığı okla ilgili olarak. Ben de şöyle düşündüm, 400 metre olursa bu gündüz bile gözükmez. Bu herhalde usta okçular içindir. O zamanki okçular kısa atıyorlardır falan diye kendi kafamda öyle hayaller ettim. ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. İşte Cenab-ı Hak burada orucu geceye kadar tamamlayın dediği için gecenin göstergesini de kaldırdığı için bizim ekvatordan kutuplara kadar namaz ve oruç vakitleri yazımızı dikkatle okursanız orada Allah-u Teala güneşi gecenin göstergesi olmaktan kaldırmış. Onunla ilgili çok sayıda ayet var. Güneş gecenin göstergesi değil. Güneşli gece olur ama gecenin başladığını tespit etmemizin ölçülerini koymuş. Çok şükür biz o ölçüleri tespit ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah başka kimseler de bu sahaya girer, bizi ciddi ciddi tenkit ederler. Hatalarımız varsa düzeltiriz. Sümmetin musiyame ile leyli dediği için ister güneş hiç batmasın, ister hiç doğmasın, geceyi rahatlıkla tespit edebiliyorsunuz. Hiç doğmadığı yerlerde, güneşin hiç doğmadığı yerlerde, gündüz tümüyle yaşanıyor. Biz arkadaşlarımızla beraber gittiğimizde, insanlığın yaşadığı en kuzey bölge, kuzey yerleşim bölgesi olan Tromso'da, güneş hiç doğmuyordu ama gündüz tümüyle yaşanıyordu. Ve güneşin doğduğunu rahatlıkla anlayabiliyordunuz. Çünkü sabahleyin doğu tarafında bir ışık yoğunlaşması oluyor, kırmızılık yoğunlaşıyor. Orada oluşan ışıklar batı tarafında net bir şekilde gözükmeye başlıyor, batı ufkunu aydınlatıyor. O zaman diyorsunuz ki tamam, güneş doğdu. Akşam da batı tarafında ışık yoğunlaşması oluyor, doğu taraftan ışıklar çekilmeye başlıyor, diyorsunuz ki güneş battı. Ve akşamın olduğunu tespit ediyorsunuz. İşte ayette Allah-u Teala diyor ki geceye kadar orucu tamamlayın. Gece güneşin batmasından doğmasına kadar olan zaman dilimidir. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Mescitlerde itikaftayken eşlerinize ilişkiye girmeyin. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 10 sene kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Yani ibadet için mescide kapanır, tüm vaktini orada geçirir, namazlarını orada kılardı. İşte orada senenin her günü gece namazı kılan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için hazırladığı hasır çadırın içerisinde namaz kılarken onunla beraber itikafta bulunan Müslümanların görüp onun gibi namaz kılmaya başlamasıyla teravih namazı denen bir olayın temeli atılmış oldu. Peygamberimiz itikaftayken, yani her Ramazan, senenin her günü zaten gece kılması gereken teheccüd namazını evde kılamayacağına göre mescitte kılıyor. Çünkü Peygamberimiz farzların dışında hiçbir namazı mescitte kılmazdı. Sadece farzı kılardı. Ondan sonra gider evde, vakit müsaitse kılardı. Değilse işine gücüne bakardı. Niye? İnsanlar farzla sünneti birbirinden ayırsınlar diye. Şimdi ben bazı kimselerden duyuyorum, sanki sünnet Peygamberimiz için kılınan namazmış gibi. Haşa, böyle bir şey olmaz, bu bir şirk olur. Sünnet, Peygamberimizin Allah rızası için kıldığı, kendisine emredilmemiş olan ibadetlerdir, namazlardır. Bunu Hud suresinin 114. ayeti bütün Müslümanlar için tavsiye ediyor. Allah'ın rızasını ermenin bir yolu olarak gösteriyor. O da bizim o yazıda var, okursunuz. Şimdi ona girmeyeceğim. Biz ona sünnet diyoruz ama Kur'an-ı Kerim nafile diyor. Nafile ne demek? Türkçedeki karşılığı değil. Yani sizin için zorunlu bir görev olmadığı halde yaparsanız iyi yapmış olursunuz. O anlamda. Ama Peygamberimize teheccüd namazı farzdı. İsra suresinin 79. ayetiyle Allah ona farz kılmıştır. Onun için her gece 11 rekat Ayşe validemizin rivayetine göre namaz kılıyordu. Mescidin içerisinde şöyle bir hasırdan odacık yapıyordu. Bir hasırı gündüz yayıyor, üzerine oturuyor. Gece şöyle bir odacık şeklinde bir iki tarafını birbirine ekleyerek namaz kılacağı bir mekan oluşturuyor. Artık bir gün nasıl olmuşsa gece de olmasına rağmen Peygamberimizin orada namaz kıldığını fark etmişler. Fark edince arkadan onunla birlikte namaz kılmaya başlamış arkada bulunan Müslümanlar.
Gece namazlarını sesli kılar diye rivayetler var.
Evet, tabii Abdullah dediği doğru. Gece namazlarını sesli kılar diye rivayetler var ama orada sesli kılmıyor. Yani mescideyken sesli kılmıyor. Çünkü insanlar kendi kafalarından ibadet icat etmesinler diye. Şimdi orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına kılarken arkadan gören Müslümanlar ona uyarak namaz kılıyorlar. İkinci gece birbirlerine haber verince daha çok insan toplanıyor. Üçüncü gece daha fazla millet toplaşınca Peygamberimiz anlıyor ki bir şeyler değişti burada, bir şeyler oldu. Bu defa dönüyor, bunları görünce oturduğu yerde namazını kılıyor, ayağa kalkmıyor. Sonra da diyor ki, bakın diyor, bu namazı gidin evinizde kılın diyor. Ben burada kılıyorum ama itikafta olduğum için. Bir kişinin diyor, farzlar dışındaki en hayırlı namazı evinde kıldığı namazdır. Sonra bu biliyorsunuz bugün hala teravih diye gereksiz yere tartışılıyor. Hele bu sene enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Yani çok şaşırtıcı bir şey. Bütün televizyonlar var da yok da teravih. İlk teravih falan yerde kılındı, naklen yayın. İyi güzel hadi. Televizyona çıkan herkes teravihe vurgu yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Yav kardeşim, bu iş böyle olmaz. Eğer bildiğiniz bir bilgi varsa ortaya koyarsınız, bizim hatamızı gösterirsiniz, biz derhal vazgeçmeye hazırız. Süleymaniye Vakfı ile yarışmak değildir din. Din Allah-u Teala'nın kitabında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uygulamasında yer alandır. Gösterirsiniz delilleri, biz de onu canla başla kabul ederiz. Göstermeden adeta Süleymaniye Vakfı'nın efendim biz iktidarına son vereceğiz. Ya kardeşim kusura bakmayın, bu Süleymaniye Vakfı'nı güçlendirir. Çünkü hak yolu, hakkın peşinde değilsiniz, inadın peşindesiniz. Dinde inat olur mu? Kendi kendinize din mi icat ediyorsunuz? Efendim, bunca zaman böyle oluyor da bilmem ne. Ya kardeşim, eğer biz itibar peşinde olsaydık, böyle bir konuyu hiçbir zaman gündeme getirmezdik. Çünkü halkın alışkanlıklarına karşı çıkmak demek, kendi kendine intihar etmek demektir. Yani eğer arzun insanları razı etmekse, ama arzun Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla, rızasıysa her şeyi kaybetmeye karşılık bunu yaparsın. Niye? Çünkü Allah-u Teala Estağfirullah اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْوَالَهُمْ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennete karşılık satın almıştır. Ya sen Allah için canını vermeye hazır bir kişi olmalısın. Eğer dünyalık hesabı yaparak doğruları söylemezsen, o zaman Cenab-ı Hak sana bunun hesabını sorar. Şimdi Ramazan'ın ilk cumasında Süleymaniye Camisi'nden hutbeyi dinliyorum. Hutbede imam diyor ki, takvimlerde yazılan imsak vaktinde oruca başlayacaksınız diyor. Niye böyle söylüyorsun? Ayet-i kerime yoksana. Eskiden takvim mi vardı? Ne demek takvimlerde yazılan imsak? Yani bu insanlar niye bu batıla sarılma konusunda bu kadar hevesli oluyorlar? Tabii ki bu o hutbe, o imamın yazdığı bir hutbe değil, eline verilmiş olan bir metin. O da onu okuyor. Bu ne demek? Niye haktan yana olmuyoruz? Bizim bir yanlışımız varsa söylersiniz, düzeltiriz. Yanlışı siz yapıyorsanız siz düzelteceksiniz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını nasıl verecek? İnsanları 70 dakika önce oruca başlatıyor. Bir saat sonra da yatsı namazını kıldırıyor. 70 dakikaya bir saat ekleyin, ne yapar? 2 saat 10 dakika eder değil mi? Bu insanların uykusundan 2 saat 10 dakika çalıyorsunuz. Üstelik yatsı namazını vaktinin dışına taşıyorsunuz. Yatsının bittiği bir vakitte yatsı namazı kıldırıyorsunuz insanlara. Sabah namazını vaktinden önceye alıyorsunuz. Henüz vakit olmadan millete sabah namazını kıldırıyorsunuz. Bunu bile bile yapıyorsunuz. Yani bilmeden yapsanız anlarım. Niye bile bile yapıyorsunuz? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimini yapan Profesör Saim Yeprem Bey, biliyorsunuz geçen sene canlı yayına katıldı ve yaptığımız hesapların doğruluğunu söyledi. O takvimleri yapan kişi odur. Dün de yine televizyon ekranında aynı şeyi söyledi. Bu ana kadar içinizden herhangi biriniz biliyor musunuz? Biz o kadar televizyonlara çıktık, yazılar yazdık, bilmem şunu yaptık. Bir Diyanet yetkilisinin çıkıp da işte bizim yaptığımız doğrudur, şu şu sebeplerden diye dediğini duydunuz mu? Ya bunun hesabı Cenab-ı Hakk'a nasıl verilir? Ortada Allah-u Teala'nın iki tane ayeti gizleniyor. Birisi Bakara 187, birisi de İsra 78. Şimdi İsra 78. ayeti açalım bir zahmet. 17. sure. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ Güneşin batıya kaydığı vakitte namazı kıl. Yani öğlende. اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ Gecenin gasekine kadar. Şimdi bu Diyanet tarafından, Diyanet Vakfı'nın meali, elimdeki meali. Bir okuyayım bakayım ne meal vermişler. Bak ne diyor? Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar namaz kıl. Gecenin karanlığı bastırıncaya kadar. Yatsı ezanı okunduğu zaman bütün karanlık, yani ufukta herhangi bir aydınlık görebilecek misiniz? Çıkın bakın. Bastırıncaya kadar dediğine göre ne zaman sonu olur bunun? Ufkun karanlığın bastırdığı zaman. İşte ayet. Siz o karanlığın bastırdığı zaman ezan okuyorsunuz. Ondan sonra ne diyor ayet? Ve Kur'an el fecr. Kur'an kelimesinin anlamı kümeleşmek demektir. Fecrin kümeleşmesi sırasında. Fecr, o ufukta oluşan fecr, el-fecr, şeydeki Bakara suresinde okuduğumuz fecrin aynısı. Şimdi o kızıl ışık, bir de kümeleşme oluyor, üstünde beyaz ışık, altta siyah ışık. Birbirinden ayırt edilmiş şekilde bir kümeleşme. En üstte de seherden kalma bir ışık, dağ gibi yükselmiş olan bir ışık. İşte o kümeleşme olduğu vakit. Ama o kümeleşmede mutlaka kızıl ışık olacak. Çünkü el-fecr deniyor. Yani kızıl ışık koridoru mutlaka olacak. O beyazlık olacak. O beyazlığı da şeyden anlayacaksınız. Bakara 187'den. Şimdi bu ayetle o ayeti birleştirdiğiniz zaman sabah namazı vaktiyle imsak vakti birbirinden farklı olabilir mi? Aynı bakın. O zaman sabah namazı ve imsak aynı vakittedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle diyor. Ve bütün uygulamaları öyledir. İçinizde köyde yaşayanlar bilir. Ben çocukluğumda her sene yaz tatilimi köyde geçirirdim. O akşam olduğu zaman Allah'a hamdolsun o zaman da ben namazlarımı kılardım da yani ilkokul talebesi olduğum zamanlar zaten ilkokulu bitirdikten sonra da köye gidişim önce bir hafta oldu sonra iki güne düştü sonra da artık gitmez olduk. O yatsı namazını beklemek var ya adamı öldürüyordu. Herkes için. Çünkü gündüz akşama kadar çalışmış akşam olmuş. Akşam namazını kılmış, yatıp uyuyacak. Yatsı bir türlü olmak bilmiyor. Halbuki bu ayet-i kerimelere göre oldu. Bak siz akşam bir şeyler atıştırıp, azıcık biraz dinleneyim dediğiniz zamana kadar zaten yatsı girer. Yatsı yıkılır, yatarsınız. Oh ne güzel. Sabah namazı da öyle gecenin ortasından değil, şeyine kadar. Şimdi siz şehir yerinde yaşayan insanlarsınız. Bir de köyde, çiftçilikte bu tarihlerde uğraşan insanları düşünün. Adamların gece uykusundan 2 saat 10 dakikayı çalıyorsunuz. 2 saat 10 dakika. Az bir şey mi bu? Ama bunu çalmazsanız bugün hesap ettim. İstanbul'da 6 saat rahat uyuyabileceğiniz bir vakit var. Sahura kadar. Sehere kadar. 6 saat de normalde yeter bir insana. Yani. Hadi gündüzünde birazcık uyursun, olur biter. Ama o 6'dan 2'yi çıkardığın zaman 4 saate düşüyor, sistem tamamen çöküyor. Onun için bir an önce bunun düzelmesi lazım. Bu sadece Türkiye için mi böyle? Hayır, öyle değil. Türkiye için değil. Dünyanın her yeri için öyle. Geçen sene Oslo'ya gittik. Kutuplardan gelirken o kutup bölgesinde yani Tromso'dayken Oslo'dan kalkıp oraya kadar gelen bir kardeşimiz, gerçi birkaç kişi vardı. Onlardan birisi Selahattin Bey, Selahattin Koyuncu. Kendisinin Oslo'da bir pizza dükkanı var. Geldi oraya, masrafını da kendi karşılamak suretiyle bize gayet güzel yemekler pişirdi, yedik, içtik. Oslo'da da evinde misafir etti. Şimdi çok dindar bir hanımı var. Çocuklarına namaz kıldırıyor, oruç oruçlarına dikkat ediyor. Diyor ki, ya hocam diyor, şimdi akşam saat 11.30'da yatsı oluyor. 1.30'da da sabah namazı oluyor. Çocuklara yatsıyı kıldırıyorum. Hadi yatır kaldır. Namaz kıl, sabah namazını kıl. Ertesi gün çocuklar okula giderken sarhoş gidiyorlar. Yani sadece Ramazan'a mahsus bir şey değil. Kadın da ısrarla kıldırıyor çocuk. Bir müddet sonra da çocuklar bu defa ibadetten nefret etmeye başlıyorlar. Şimdi Allah'a şükür bizim yaptığımız hesaplarda bütün bu sıkıntılar tamamen ortadan kalkıyor ama en büyük problem ne biliyor musunuz? En büyük problem asırlardır herkesin ittifakla kabul ettiği güneş varsa gündüz yoksa gece. Bu anlayışı insanların kafasından silmek kolay olmayacak. O anlayış silinceye kadar bu sıkıntılar devam edecek ama o öyle kabul etseler bile bizim yine o bölgelere gönderdiğimiz ölçüleri tamamen Kur'an-ı Kerim'den çıkarılmış olan namaz vakitleri yine de onları çok ciddi manada rahatlatıyor. Bu kutup bölgesi için böyle. Aynı şey Mekke için, aynı şey Malezya için, aynı şey dünyanın her bölgesi için böyle. Neden öyle? Çünkü Osmanlı'nın etki alanları bütün onlar. Biz Osmanlı'nın temsilcisiyiz. Burada yapılan her şey onların hepsini ilgilendiriyor. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı'nın omuzlarındaki sorumluluk tahminlerden çok daha öteye, çok daha büyük. İnşallah ümit ediyorum ki bu yanlıştan bir an önce vazgeçerler. Şimdi bana diyorlar ki, ya niye siz kendi aranızda konuşup da bu işi halletseniz? 1978'den beri bu işin halledilmesi için uğraşıyorum. Artık o makamlarda halledilmeyeceğine kesin olarak inandığım için ortaya çıktım. Allah'a şükür iyi de yaptık. Hiç olmazsa artık gündeme iyice oturdu bu mesele. Evet, bir 10 dakika ara verelim.